Ayrım 26, sayfa 303. Mümessil. Genellikle sınıf subayının gözünde arkadaşlarının sözünü dinletebilir, bunun içinde oldukça güçlü olanları kısım mümessil yaparlardı. Ben de bu niteliklerin hiçbiri yokken bir ara beni niçin kısım mümessil yaptıklarını şimdi anımsayamıyorum. Belki çalışkan olduğum içindi. Mümessil derslikte öğrencilerden sorumluydu. Derslikte gürültü patırtı olmayacaktı. Benim de bunu sağlamam zordu. Daha okula girdiğimiz ilk günden beri bize öğretilmiş bir şey vardı. Şikayet kancıklıktır, karılıktır. Öyle bir hava içindeydik ki haklı bile olunsa yine de şikayet edilmezdi haksız olan. Muhbirlik namussuzluktu. Gammazlık alçaklıktı. Fitlemek en aşağılık işti. Evet, subaylar böyle derlerdi ama yine de içimizden kimi öğrencileri casus olarak, muhbir olarak kullanırlardı. Hani rüşvet alan babanın çocuklarına sakın rüşvet almayın ahlaksızlıktır diye öğüt verdiği gibi. Ayrıca böyle davranmak, şikayet etmemek, gammazlık, muhbirlik etmemek, fitlememek benim karakterime de uygun düşüyordu. Kendi hakkını kendin koruyacaksın. Ben bunun çıkar yolunu haksızlığa uğramamakta buldum. Öyle davranmalıydım ki şikayeti gerektirecek bir haksızlığa uğramayayım. İşte bu yüzden derslikte gürültü eden ve susturamadığım arkadaşlarımı gidip de yüzbaşıya şikayet edemezdim. Onları susturmak görevimse bunu kendim yapmak zorundaydım. Özellikle akşam yemeklerinden sonraki müzakere saatinde derslikte suskunluğu sağlamak çok zordu. Arkadaşlarım gürültü ederlerken nöbetçi subayı gelse sorumlu bendim. Bana bağıracaktı. Bu müzakere saatlerinde arkadaşlarımı susturmanın bir yolunu bulmuştum. Daha önce de değindiğim gibi arkadaşlarıma evden nasıl kaçtığımı, o kaçış serüvenimi anlatırdım. Tısları çıkmadan ilgiyle dinlerlerdi. Çok zaman anlatmam için kendileri üstelerlerdi. Kürsüye çıkıp anlatırdım. İçeriye birden bir subay girecek olsa ben de sözde arkadaşlarıma ders anlatıyordum, ders anlatmamı sürdürecektim. Evden kaçış serüvenimi tam gerçekliğiyle değil, allayıp pullayarak, uydurup ekleyerek anlatırdım. Kısım mümessilliğim kısa sürmüş, hiç sevmediğim bu görevden kurtulmuştum. Benim yapabileceğim iş değildi. Oysa kısım mümessil olmaya can atanlar vardı. Çünkü mümessil olmak sınıf geçmeyi az çok kolaylaştırırdı. Süreyya Bey. Atölye dersi diye bir ders okuyorduk. İlkokuldayken el işi dersi vardı. Atölye dersi el işi dersine benzer bir dersti. Atölye dersinin öğretmeni Süreyya Bey'di. Pek ciddi bir öğretmendi. Haftada bir saatlik dersi vardı. O bir saatte bize güzel yazı yazmasını, kaligrafi öğretirdi. Sanırım atölye dersi programında güzel yazı yazmaktan başka konular da vardı ama Süreyya Bey, asker olacak olan bizlere bu programdan en çok ne gerekliyse onu öğretiyordu. Atölye dersinde güzel yazı yazmaktan başka konular da bulunduğunu, bir derste Süreyya Bey'in bizi okulun alt katında bulunan gerçekten bir atölyeye götürmüş olmasından biliyordum. Burada bize teller vermiş ve bu tellerle kopça yapmasını öğretmişti. Atölye dersinde bunun gibi el becerisi öğrenecektik. Süreyya Bey'e hayrandım. Ona hayran olmam için çok nedenim vardı. Öyle bir el becerisi, ustalığı vardı ki kara tahtaya tebeşirle daire çizer, bu dairenin çemberi pergelle çizilmiş gibi merkezinden aynı uzaklıkta olurdu. Ne denli kolaylıkla çizerdi ki bu daireleri, sonradan onun çizdiği daireleri uzun bacaklı kara tahta pergeliyle ölçerdik, tıpkı pergelle çizilmiş gibiydi. Süreyya Bey'in daha pek çok becerisi vardı. Kara tahtaya öyle düzgün parabollerden motifler, süsler çizerdi ki şaşar kalırdım. Bunları bir çırpıda çizerdi. Yıllar sonra Güzel Sanatlar Akademisi'nde Doğu Süsleme bölümünde öğrencilik yapmıştım. İsmail Hakkı Altınbezer tesip hocamızdı. İsmail Hakkı Altınbezer de aynı beceriyle bu kez kıl fırçayla daireler, yuvarlaklar, paraboller çizerdi. Abidin Dino'nun abi olan Arif Dino, Doğu Süsleme bölümüne gelir, İsmail Altınbezer hocanın çalışmasını seyrederdi. En çok ilgisini çeken de Altınbezer hocanın o yuvarlakları istediği ölçü ve oranda bir çırpıda çizişiydi. Arif Dino bir gün Girit'te bulunduğu zaman Giritli maden işleme ustalarının gümüşten, bakırdan, daha başka metalden, vazo ve benzeri eşya üzerine oyma kalemiyle nasıl bu süsleme yuvarlaklarını bir çırpıda ustalıkla çizdiklerini uzun uzun seyrettiğini, onların bu ustalıklarının gizini öğrenmeye çalıştığını anlatmıştı. Büyük bir gözlemciydi Arif Dino. Sessizce Altınbezer hocanın çalışmasını uzun uzun seyrederdi. Süreyya Bey kara tahtaya tebeşirle birbirine koşut 3 yatay düz çizgi çizerdi. Kimileyinde bir sicime tebeşir sürer, tebeşirli sicimi kara tahtaya dayadıktan sonra gerip bırakınca kara tahtada bir çizgi izi kalırdı. Üç iz yapardı böyle. Çizgilerden alttaki ikisi birbirine daha yakın olurdu. Sonra bu çizgilerin arasına bir ikilik ya da bir dörtlük yazardı. Yazısı klasik yazı biçimindeydi. Harflerin aşağı iniş çizgileri kalın, yukarı çıkış çizgileri ince olurdu. Ama o denli güzel yazardı ki o yazılar resim gibi seyredilebilirdi. Tahtaya yazdığı bu ikilikleri, dörtlükleri biz de onun gibi yazmaya çalışırdık defterimize. İşte atölye dersi buydu. Süreyya Bey'in kara tahtaya yazıp da bize defterlerimize yazdırttığı ikiliklerden biri hiç belleğimden çıkmamıştır. Ey azizan kış geçer, geçmez azabı imtinan. Bir eteksiz kürk için takbili damenden geçin. Şu demektir. Ey dostlar, kış geçer ama başa kakmanın acısı geçmez. Bu yüzden bir eteksiz kürk için etek öpmekten vazgeçin. Ne yazık ki bu ikiliği kimin yazdığını unutmuşum. Süreyya Bey bize yazdırdığı ikiliklerin, dörtlüklerin yazarlarının adlarını da yazdırırdı. Bir ders yılı boyunca Süreyya Bey'in bize yazdırdığı pek çok ikilik, dörtlük içinden yalnız bu kalmış belleğimde. Belki de bu ikilikte anlatılan sözün kişiliğime çok uygun düşmesinden onu unutmamışım. Bir tane daha Çamur Şevket. Daha önceleri Çamur Şevket diye bir ünlü kabadayı ya da bir belalı türemiş olacak ki okulda kaç Şevket varsa hepsine de Çamur Şevket denilirdi. Sonraları cezaevlerinde de birçok Çamur Şevketler gördüm. Onlar gerçek Çamur Şevket olduklarını iddia ederek övünürlerdi. Vefa Ortaokulu'ndaki sınıf arkadaşlarımdan Şevket'i Çengelköy Ortaokulu'nda bulmuştum. Benim sınıfta kaldığım yıl o sınıf geçmiş ama girdiği askeri okulda sınıfta kalmıştı. Yine ikimiz bir sınıfta buluşmuştuk. Şevket, Vefa Ortaokulu'ndayken iyi arkadaşlarımdandı. Abdullah Cevdet'in İçtihat adlı dergisini yıllarca yayınladığı yayın evinin bulunduğu yapının kapısı üstünde İçtihat Evi diye yazar. Şevket'in ailesi bu yapının alt katında yaşardı. Eski arkadaş olduğumuz için asker okulunda da Şevket'le aramız iyiydi. Bir gün iki ders arası paydosta koridordaydık. Şevket karşıdan gelip bana sıkı bir yumruk attı. Bu türlü sert şakalar yapılırdı. Bu pek şakaya da benzemiyordu ama ben şakaya aldım. Şaka karşılıksız bırakılamayacağı için ben de onu hafiften yumrukladım. Şevket de bunu bekliyormuş. Birden ringde maça çıkmış boksörlerin pozunu aldı. Bir yumruğu ileride, bir yumruğuyla suratını kapayarak zıplamaya ve bana sağlı sollu vurmaya başladı. Kavga mı, boks mu, şaka mı ne olduğunu anlayamadım ama hiçbir için neden yoktu. Belki de Şevket'e göre bir kavga nedeni vardı ama ben bilmiyordum. Nedenini bilmeden kavga bana çok saçma geldi. İki elimi birden aşağı indirdim. Benim bu davranışım karşısında bir süre daha boks pozunda kaldı. Sonra o da yumruklarını indirmek zorunda kaldı. Şevket benden boylu ve güçlüydü ama ben kavgayı bunun için değil, neden kavga ettiğimizi bilmediğim için bırakmıştım. Böyle durumlarda her zaman yaptığım gibi Şevket'le bütün ilişkimi kestim. Şevket bir yıl daha sınıfta kalıp bizden bir yıl sonra subay çıkmıştı. Bu önemsiz anımı niçin yazıyorum? Hiç. Önemsiz ama bende bir iz bırakmış. Şevket'i bundan iki yıl kadar önce gördüm. Ankara Caddesi'nden yukarı doğru çıkıyor, daha doğrusu çıkmaya çalışıyordu. Ben de arkasındaydım. En çok 4-5 adım gidip duruyor, soluklanıp dinleniyor, yine yürüyordu. Durunca derin derin ve hırıltıyla soluyordu. Öyle hırıltılı soluyordu ki göğsünün hırıltısını arkasından giderken duyuyordum. Zıpır Nazmi. Zıpır Nazmi denilen süvari yüzbaşısı Nazmi Bey en az iki kuşak askeri okul öğrencilerinin beden eğitimi öğretmeniydi. Boylu boslu, göbeksiz bir adamdı. Kıvırcık saçları kırlaşmadan ağarmaya dönmüştü. Sınıf arkadaşlarının general olduğu söylenirdi. Belki bu sözde abartma vardı ama rütbesine göre yaşlıydı. Yaşına göre yarbay, albay olmalıydı. Soyunup bizimle birlikte jimnastik yapar, bize yapılacak hareketleri gösterirken kaslarının güçlülüğü, şişkin göğsü, çekik karnı, pazuları ortaya çıkardı. O yaşında bir genç jimnastikçiden ayırt edilmeyecek denli barfiks yapardı. Yaşları bizden küçük bir oğlu, bir de kızı vardı. Oğlunu arada bir okula getirirdi. Oğlunun da kendisininki gibi gür ve uzun uzun kirpikleri vardı. Gözleri dikkati çekecek denli kömür karası ve parlaktı. O dönemde de sonraları bir subay çıktığımızda da subayların aylığı çok azdı. Yoksunluk, geçim darlığı çekiliyordu. Zıpır Nazmi de ne şaşalası bir şey, şu anda Zıpır Nazmi diye yazarken utanıyorum. Zıpır Nazmi derdik, o bu sanıyla tanınırdı. Evet, Zıpır Nazmi de geçim sıkıntısı çekiyor olmalıydı ki her ders yılı bir ya da iki broşür çıkarır, öğrencilerine satardı. Bu bir iki formalık dar ve uzunca boylu cep defterine benzer broşürlerdi. Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin heykellerinin resimleri bulunurdu. Kötü kağıda, kötü basımlı bu broşürlerin fiyatı ya da 5 ya da 10 kuruştu. Broşürleri kısa mümessilleri öğrencilere satar, topladıkları parayı Zıpır Nazmi'ye verirlerdi. Öğrenciler Zıpır Nazmi'yi alay alırlardı. Alırlardı diyorum çünkü hiçbir öğretmenimle hiçbir zaman alay etmeye yeltenmedim. Alay ederlerdi ama o da alay edilmek için ne gerekirse yapardı. Sanıyorum ki bu alabildiğine yumuşaklığı çocukları çok sevmesindendi. Sık sık hep şu sözleri tekrarlayarak bize övünürdü. Hocanız barfiksten paralele atlarken, ipten ipe sıçrarken, halkadan halkaya zıplarken, ortalık yaşa sesleriyle, alkışlarla inlerdi. Çocuklar, anlat hocam, ne olur anlat hocam diye üstüne düşerler. O da eski günlerini övünerek anlatırdı. Yağmurlu bir günde bahçede jimnastik yaptıramadı. Okulun spor salonu da olmadığı için bize derslikte jimnastik konusunda bir şeyler anlatmıştı. 47 yıl gerideki sözleri belleğimde kalmış. Jimnastiğin yararını ve günlük yaşamdaki yerini anlatırken sanki büyük kentlerdeki bugünkü gidiş geliş sıkıntısını görüyor gibiydi. Medeni insan demek, medeniyetin getirdiği tekniğe kendini vücudunu da uydurabilen insan demektir diyordu. Vücudunuz lastik gibi olacak, yaylı gibi çevik olacaksınız diyordu. Vücudunu jimnastikle eğitmemiş insan gidiş geliş sıkışıklığında arabaların altında kalıp ezilebilir diyordu. Bunları sözle anlatırken bir yandan da sıkışık bir yolda arabaların arasından geçip gidiyormuş gibi yaparak nasıl gidilebileceğini bize gösteriyordu. Karşıdan son hızla üstünüze geliyor araba. Ne yapacaksınız? Sağa sola kaçacak yer de yok. Sağ elinin işaret ve orta parmağını iki bacak gibi açarak birden zıplamış. Hocanız zıp diye zıplar işte böyle arabanın burnuna demişti. Arkadaşlar gülmekten kırılmıştı. Yılın bir günü Zıpır Nazmi'nin önemi birden artardı. Ders yılı bitiminde bir gün bütün okulca vapurla Beykoz'a giderdik. Öğleyin Beykoz çayırında kuzu kızartma, iç pilav, salata, irmik helvası yenilirdi. Yemekten önce Zıpır Nazmi çayırda hepimize birlikte jimnastik gösterisi yaptırır. Sonra da bizi birerli kolda yürüterek ya da koşturarak insandan zincir biçimine sokar. Bu zincirin halkalarını birbirinin içine sokup çıkartır. Türlü biçimler verdirir ama bu insan zinciri halkalarını kör düğüm etmeden çözmek hünerini gösterirdi. Bu gösteri uzaktan çok güzel bir görüntüydü. Bunu bize yaptırmak büyük hüner isterdi. Hocamız yılda bir kez bile olsa bu hünerini göstermekten mutluluk duyardı. Bizi daha önceden o güne epeyce çalıştırırdı. Zıpır Nazmi için söyleyeceğim son söz şudur. Zamanından önce gelişmiş insanlar vardır. Bir türlü kendi ortamlarını bulup yerleşemezler. Ama bunlar kendilerinden sonra gelip değerlenecek olanlara kendileri küçümsenerek, ezilerek hatta yok olarak yol açarlar. Zıpır Nazmi işte böyle bir adamdı. Her alanda, her iş dalında böyle zamanından önce gelip yerini bulamamış, değeri bilinememiş nice insanlar vardır. Salt ille de büyük işlerde değil. Öyle kadınlar vardır ki o yaratılışları, o oluşumlarıyla 40 yıl sonra gelmiş olsalar, belki büyük bir film yıldızı, bir artist, bir balerin olarak adları onurlu yerler alacaktı ama onlar dünyaya 40 yıl erken geldikleri, daha gerçekçi bir deyişle 40 yıl geride bir ülkede yaşadıkları için adları kötüye çıkmış, aşağılanmış, mahalle baskınlarına uğramışlardır. Yerini ve zamanını bulamayan bu tür insanlar bilimde, sanatta, teknikte, yaşamın her dalında vardır. Tevfik Fikret bunu nefi için ne güzel ama ne acı anlatmıştır. Öyle bir nehri muazzam gibi cuş etmişsin. Fakat eyvah, çorak yerde akıp gitmişsin. Sana bir başka zemin, başka zaman lazımdı. Sana bir alem-i lahut, nişan lazımdı. Yüzbaşı Nazmi Bey'i küçük gören yalnızca biz öğrenciler değildik ki, yönetim de onu küçümsüyordu. Niçin ona zıpır denirdi? Çünkü jimnastik zıp zıp zıplanan bir zıpırlık sanılıyordu. Bundan daha birkaç yıl sonra bile spor yapanlarımıza öğretmenlerimiz hiç de iyi gözle bakmıyorlardı. İşte böyle ortamda Nazmi Bey kendisini tüm yaşamını jimnastiğe vermişti. Bugün başka ulusların yetiştirdiği jimnastikçileri televizyonda hayranlıkla seyredip bu jimnastik yarışmalarında hiçbir dereceye giremeyişimize kaygılanıyorsak, bunun nedeni kendisini jimnastiğe adamış olanları bundan 45 yıl önce bile zıpır diye görmemizdir. Kendisine gereken o başka zemin ve başka zamanı bulamayıp bir çorak vadide akıp gitmiş olan Zıpır Nazmi, biz lisedeyken yüzbaşılıktan emekliye ayrılmıştı. Müdürümüz, Müdürümüz binbaşı İsmail Hakkı Bey'di. Çok sinirli, çabuk kızan bir adamdı, şişmandı da. Kızınca yüzü, tombul yanakları kıpkırmızı kesilirdi. Bu yüzden ona Kızılbaş lakabı takılmıştı. Daha önce bir Maltepe Askeri Lisesi'nde Türkçe öğretmeniymiş. Orta Bahçe'nin demir parmaklıklı kapısının dışındaki okul revirinin de bulunduğu yapıda ailesiyle birlikte yaşardı. Bizden küçük bir oğlu vardı. Müdürle çok az ilişkimiz olur, onu çok az görürdük. Şimdi düşünüyorum da bizi eğitmek için görevlendirilen subayları hiç seçmediklerini anlıyorum. Tıpkı bir asker birliğinde görevlendirilir gibi okula gelmiş olmalıydılar bunlar. Özel bir seçimle çocukları eğitmek için gönderilmedikleri çok belliydi. Aralarında çok iyileri de ilgisiz olanları da vardı. Örneğin belki de iyi bir adam olan müdürümüz İsmail Hakkı Bey için bugün bende hiçbir iyi anı yok. Yalnız onu çok sert, kızdığı çocukları döven bir adam olarak anımsıyorum. Oysa 2 yıl benim müdürüm olmuştu. Nasıl olur da bir anısı, bir izi kalmaz. Aramızda epeyce şehit çocuğu vardı. Binbaşı İsmail Hakkı Bey bu şehitlerden kimilerini tanırdı. Babalarını tanıdığı bu öğrencilere kızınca, "Baban muhterem adamdı, eşi ol eşek," diye bağırırdı. Ben görmedim ama gören arkadaşlarımdan duymuştum. Müdürlük odasının duvarında değişik kalınlıkta sopalar asılıymış. Bu sopalar kalınlıklarına göre numaralıymış. Öğrencileri odasına çağırıp vereceği cezanın derecesine göre numaralı sopalarından biriyle dövermiş. Odasına her çağrılan çocuk dayak yiyeceğini bilirmiş. Şimdi emekli kurmay albay olan sınıf arkadaşı Mustafa Onanç anlattı. 8. sınıf öğrenciliğimiz sırasında müdür İsmail Hakkı Bey onu odasına çağırtmış. Nasıl olsa dayak atacağı biliniyor. Arkadaşlarımın yardımıyla Mustafa Onanç çıplak vücudunun üstüne havlular sarınıp giysisini giymiş ki müdür sopaları indirdikçe dayanamayacağı denli acı duymasın. Çünkü 14-15 yaşlarındaki öğrencileri döverlerken Allah yarattı demiyorlar, hiç acımıyorlardı. Belki de müdürümüz binbaşı İsmail Hakkı Bey iyi bir insandı ama iyi olduğunu gösterecek bir görevde bulunmuyordu. Herhalde iyi bir eğitici de değildi. Buna karşılık müdür muavini olan Suat Bey'in üzerimizde büyük etkisi vardı. Güleç yüzlü bir adamdı. Bir 7. sınıf öğrencisi ne denli anlayabilirse onun bilgili, kültürlü olduğunu anlardım. Nitekim sonradan onun kurmay albay olduğunu, Almanya'da bulunduğu sırada bir Alman kadınıyla evlendiğini, subayların yabancı kadınla evlenmesi yasak olduğundan ya eşini boşamasını ya da ordudan istifa etmesini istediklerini öğrenmiştik. Suat Bey de kurmay albaylıktan istifa ediyor. Bu davranışı yüzünden ona daha başka bir saygı duyardım. 2 oğlu vardı, Alman asıllı eşinden. Uçak mühendisi olan oğullarından biri biz lisede bulunduğumuz sıralarda bir uçak denemesinde düşüp şehit olmuştu. Bu acıdan sonra Suat Bey'in de neşesi uçup gitmişti. Daha önceleri neşeliydi, tatlı anlatırdı. Üstelik disiplin kurmasını da bilirdi hiç bağırıp çağırmadan, dövüp vurmadan, sövüp saymadan. Suat Bey'le ileriki yıllarda da öğretmenimiz olarak ilişkimiz sürmüştü. Biz 7. sınıftayken söylediği bir şey beni çok şaşırtmıştı. Hiç berbere gitmediğini söylüyordu. Yalnız sakal tıraşı için değil, saç tıraşı için de yıllardır berbere gitmezmiş. Buna pek şaşmıştık. Sakalımı kendim kesiyorum demişti. Ya ensenizdeki saçlarınız diye sormuştu içimizden biri. Onu da makasla kendim kesiyorum, elimle yoklayarak demişti. Suat Bey berbere gitmediğini söylediği zaman ben 15 yaşındaydım. 55 yaşımdan sonra ben de hiç berbere gitmedim. Tıpkı Suat Bey gibi kendi saçlarımı kendim kesiyorum. Ensemdekileri de. Yurt bilgisi dersi. O dönemde her dersin tek kitabı vardı. Bütün Türkiye'deki okulların aynı sınıflarında aynı dersin tek kitabı okunurdu. Bu ders kitaplarını özel yayın evleri değil, Eğitim Bakanlığı Devlet Basım Evi'nde bastırırdı. Şimdiki ve son yıllardaki gibi özel girişimin gereği olarak okul kitapları özel çıkarlar konusu olmamıştı ve kitap kargaşalığı yoktu. Yurt bilgisi kitabımız birinci hamur iyi kağıdı basılmış, kalın ciltli, güzel bir kitaptı. Bu kitabın yazarları Afet İnan'la Recep Peker'di. Ama Mustafa Kemal Paşa'nın yazdığı ya da yazdırttığı ya da yazıldıktan sonra denetlediği, düzelttiği söylenirdi. Yurt bilgisi öğretmenimiz o döneme özgü çok ilginç tiplerden biriydi. Bu tipler o günlerde çok görülürdü. Bunlar giyinişleri, kılıkları, kafa yapıları, konuşmaları, davranışları, her şeyleriyle Batı ile Doğu'nun kırması, padişahlıkla cumhuriyetin karışımı, yerli ile yabancının alaşımı insanlardı. Bu tipin en iyi örneği de bizim yurt bilgisi öğretmenimizdi. Onun giyindiği gibi bir insan bugün giyinip sokağa çıksa herkes ona bakar. Çocuklar arkasına düşüp alay eder. Bu öğretmenimiz Alaturka'nın üstüne alafranga aşılanmış, her ikisinin de izlerini taşıyan bir melezdi. Önce giyimini anlatayım. Başında melon yani kavun denilen biçimde, tepesi yuvarlak, tas gibi, yanları da çember yuvarlağı, siyah bir şapka vardı. Sırtında kara renkli tüylü şayaktan bir ceket vardı. Ama bu ceketin arka etekleri uzuncaydı. yarı frak gibi. Kimiliğinde smokin biçimi ceket giyerdi. Gömleği beyaz ve katı kolalıydı. Pantolonu uzun gri çizgili siyah kumaştandı. Ayakkabısı kaba deriden kalın köseleli siyahtı. Çorabının kahverengi olduğu da olurdu. Boyunbağı siyahtı, iri düğümlüydü. Bu giyiniş o zamanlar kimilerince inkılapçı bir kılık sayılıyordu. Bu kılıktaki öğretmenimizin Alaturka biçimde kırçıl sakalı vardı. Saçları da ancak 1-2 santim uzunluğunda kısacık kesilmişti. Onu derslik dışında başında o kavun biçimi şapkasıyla görünce, şapkasını çıkarsa altından beyaz takkesi görünecek sanırdım. Bu adamın evinde de mindere bağdaş kurup oturduğunu, yani böyle oturmasının daha kendisine yaraşır olduğunu düşünürdüm. Taşra ağzına çalar gibi biraz da tecvitle ağdalı konuşurdu. Bir mescit imamı ya da bir cami kayyumu sırtından cübbesini, başından sarığını çıkarıp da bu inkılapçı kılığa girmiş gibi gelirdi bana. Asık yüzü hiç gülmezdi. Kitapta her ne yazılıysa salt onları anlatırdı. Adını anımsayamıyorum ama büyük adada oturduğunu anımsıyorum. Hafta tatilleri. Perşembeleri öğle yemeğinden sonra okuldan çıkar, geceyi evde geçirir, cuma akşamı okula dönerdik. Ama ben evci olduğum halde hafta tatillerinin çoğunu bekar öğrenci arkadaşlarımla birlikte okulda geçirirdim. Bunun birçok nedeni vardı. Hafta tatillerinde de okulda kalıp derslerime daha iyi çalışabiliyordum. Bekar öğrencilerden iyi arkadaşlarım vardı ama baş neden evimizin rahat olmayışıydı. Evi sevemiyordum. Bir odam olmayabilirdi ama bir ayrı yatağım bile yoktu. Yemeği yere bağdaş kurup yemekten de hoşlanmıyordum. Ev beni çok tedirgin ediyordu. Bu yüzden hafta tatillerinde okulda kalmaktan çok mutlu oluyordum. Ayrıca okulda cuma günlerini çok renkli geçiriyorduk. Hava iyiyse kafa dengi birkaç arkadaş okulun yukarısındaki sırtlara çıkardık ta Kandili Rasathanesi'nin olduğu İcadiye Tepesi'ne dek. Kandili Rasathanesi'nin müdürü Fatin Hoca büyük bir bilgin olarak dillerde söylence bir kişilikti. Onu uzaktan gördüğümüzde olurdu. Oralara o denli az insan giderdi ki belki bu yüzden bize rasathaneyi gezdirdikleri de olurdu. Kanlıca sırtlarına dek çıkardık. Kendimizi çok özgür duyardık. Oralarda hemen hiç ev yoktu. Böğürtlen koca yemiş toplardık. Çoğu sahipsiz ya da sahipleri başında bulunmayan bahçelerde Çengelköy'ün ünlü ekmek ayvası doluydu. Ağaçlardan ayva toplardık. Cumaları öğle yemeği bile yemeden bütün gün kırlarda, tepelerde dolaştığımız, koşup oynadığımız olurdu. Su bendine benzer çok eski, dar ve çok yüksek bir duvarın üstünden yürüyerek geçerdik ki bu çok tehlikeli, yani o denli de çekici bir serüvendi. Ayağımız kayıp düşsek paramparça olacağımız dik kayalık yamaçlara tırmanırdık. Daha önceki günlerimde çocukluğumu yaşayamadığım, çocukça oynayamadığım için cuma günleri arkadaşlarla yaptığımız bu eğlenceli ve serüvenli kır gezintilerinden doyumsuz tat alır, sonsuz mutlu olurdum. Okulumuzda bulaşıcı salgın hastalıkların baş gösterdiği de olurdu. Kızıl, kızamık, kaba kulak gibi hastalıklar artınca okul karantinaya girerdi. Hastalığına göre iğneler, aşılar yapılırdı. Sabah akşam günde 2 kez permanganatlı suyla gargara yaptırırlardı bize. Karantinaya girdiğimiz zamanlar hafta tatili günlerinde de okuldan çıkartmazlardı. Bir kez karantinaya girişimizde 2 hafta üst üste hafta iznine çıkamamıştık. Merak etmesin diye babama mektup yazmıştım da cuma günü gelmişti. Demirbahçe kapısının iki yanında karşılıklı durup konuşmuştuk. Babam bana yiyecek bir şeyler getirmişti. Babamın okula beni görmeye tek gelişi buydu. Bana öyle çok güveniyordu ki sınavlarımın nasıl geçtiğini, sınıf geçip geçmediğimi, hatta kaçıncı sınıfta olduğumu bile sormazdı. Belki de sınıfımı bile bilmezdi. Bu ilgisizliğinden değildi. Bana sonsuz güvenindendi. Nasıl olsa başaracağımı biliyordu. Güveni öyleydi ki nice üstün başarı kazansam yine de bana az bulur, başarılarımı bu yüzden hiç önemsemezdi.